İkinci ayrım, üçüncü bölüm, başlık Sibel. Sibel bir zamanlar kocasıyla birlikte oturdukları Göztepe'deki dairesinin ağır klasik eşyalarla döşeli geniş salonunda bir aşağı bir yukarı dolaşıp duruyordu. Oldukça tedirgindi. Müge ona "Sen duygularına yenilerek boşandın" demişti. Bu gerçekten doğru muydu? Salonda dört dönüp bir yere oturamayacak kadar kendini umursuzluğa iten Müge'nin ağzından çıkan o sözcükler miydi? Boşandıktan sonra 5 yıl geçmesine karşılık hala kararsızdı. Neden? Boşanınca işler hemen kolaylaşmıyor mu? Her iki tarafta huzura erişmiyor muydu? Yoksa sorunlara yeni sorunlar mı ekleniyordu? Çevresindekiler, akıl hocaları, "Çocuklarını kocana verirsen kocan bir daha evlenmez" demişler. O da onlara uyarak boşanırken çocuklarını kocasına bırakmıştı. Şimdi çocuklarını yalnızca pazarlara alıp görebiliyordu. Haftanın öbür günlerinde çocuklarının özlemiyle kıvranırken onları kocana bırak diyenler şimdi onun yanında mıydılar? Sokakta çocuklarıyla birlikte yürüyen bir anneye rastladığında gözleri dalıyor, hemen adımlarını hızlandırıyordu. Zamanla gözlerinin yaşarması kalmamıştı. Fakat yüreğindeki sızı hala yerli yerindeydi. Hele ilkokulların açıldığı ilk gün müdür bey öğrencileri sıraya dizip velilerin yanında açılış konuşması yaparken o da sessizce ağlardı hep. Çocuklarını kocasına bırakmakta hırslı bir kadın olmasının payı vardı. Orta halli öğretmen ailesinin kızıydı, üstelik lise mezunuydu. Yalçın kendisinden boşanmak istediğinde kocasından her ay yüklü bir nafaka ve oturdukları daireyi istemişti. O da çocuklarını kendisine bırakması şartıyla Sibel'in isteklerini yerine getireceğini söylemişti. O sıralar Sibel çocuklarını kocasına bırakmakta bir sakınca görmüyordu. Ama şimdiki aklı olsaydı çocuklarını kocasına asla bırakmazdı. Yalçın Adanalı zengin bir çiftçi ailesinin oğluydu. Sibel'in Yalçın'la evliliği eski deyimle görücü usulü olmuştu. Birbirlerini gördükleri anda beğenmişlerdi. Yine de aralarında beklenilen aşk hiçbir zaman gerçekleşmemişti. Belki de zamanla kendilerine göre birbirlerini sevmişlerdi. Yalçın diş doktoruydu. Babası Suadiye'de güzel bir muayenehane açmıştı ona. Genç adam mesleği gereği kadınlarla ağız ağıza burun burunaydı. Bir süre sonra genç güzel kadın hastalarıyla dışarıda da ilgilenmeye başlamıştı. Evliliklerinin 7. yılında Sibel, onun çapkınlıklarına daha fazla göz yumamayacağını anlayarak boşanmaya karar vermişti. Eskiler evlilikte 7. yılını uğur getirmeyeceğine inanırlardı. Çarpıklık gerçekten 7 rakamında mıydı? Yoksa çiftlerde mi? Zavallı 7 rakamı. Bu yanlış inançtan hiç kurtulamayacak mıydı? 7. yıllarını kolaylıkla atlatıp evliliklerine daha nice 7'ler katan çiftler yok muydu acaba? O çiftlere 7. yıl pek dokunmuyor muydu anlaşılan? Evet, evliliklerinde Yalçın karısını aldatmıştı ama neden? Sibel mi kocasını buna itmişti, yoksa eski kadınlarımızın deyişiyle Yalçın'ın sütü mü bozuktu? Belki de mesleğindeki ortam onun bunu yapmasına uygundu. Sibel de evlendikten sonra tipik bir ev kadını olup çıkmıştı. Ev ziyaretleri, arkadaş çaylarında olanca vaktini öldürürken dünyayı yalnızca kocası ve çocukları olarak görüyordu. Ona göre bunların dışında hiçbir şeyin anlamı yok gibiydi. Yalnız o zaman zaman kara kalemle kendine göre desenler çizerdi. Onun arada sırada yaptığı desen çalışmasını kimse bilmez. Nedense herkesten saklardı. Bundan kocasının bile haberi yoktu. Belki de beğenilmeme korkusuyla gizlemişti. Liseyi bitirdikten sonra hemen evlenmeseydi, akademiye girecekti. Sonunda o da birçokları gibi aynı kaderi paylaşmıştı. Evlenmeseydi öğretmen olacaktı. Evlenmeseydi doktor olacaktı. Evlenmeseydi eczacı çıkacaktı demezler miydi? Yoksa evlilik kadınlarımızın bir şey olmaması için yalnızca bir bahane miydi? Sibel'le kocası evliliklerinde birbirlerine kötü not verip sınıfta kaldıkları gün nasıl, neden başlamıştı? Fazla gururlu bir kadındı Sibel. Ne var ki kocasına bazı durumlarda olgunluk göstermemiş değildi. Yalçın'ın eve geç gelmesine karısını görmemiş gibi dalgın, uzak bakışlarına, kaçamaklarına elinden geldiğince sabırlı, aldırmaz görünmeye çalışmıştı. Her şeye karşılık bir yanlış yaptığına emindi. Yoksa yanlışı aldırmaz görünümünde görünmesi miydi? Yalçın belki de onun kendisine sahip çıkmasını bekliyordu. Evet, boşanmalarının nedeni Yalçın'ın çapkınlıklarıydı. Ne var ki Sibel hiçbir zaman kocasıyla bu konuda büyük bir kavga etmemiş. Yüz göz olmaktan sürekli kaçınmıştı. Evet, belki de Yalçın karısından biraz sert tepkiler beklemişti ama Sibel yalnızca susmuş, sonunda da dayanamayıp boşanmıştı. Yalçın boşanmadan önce evi terk ederken Sibel, "Gitme, kal, sana ihtiyacım var. Beni seni o beğendiğin kadınlardan çok daha fazla seviyorum demiş olsaydı acaba olaylar nasıl gelişirdi? Oysa Sibel bunları söylemek istemiş ama bir türlü ağzını açamamıştı. O ulaşılmaz gururlu bir görünüm vermişti kendine ve bu da onu kocasından uzaklaştırmıştı. Bu nedenle evliliklerinde birbirlerine hiçbir zaman yakın olmamış, sokulmamışlar, yüz göz olmaktan kaçınmışlardı. Evlilik gerçekte biraz da yüz gözlük değil miydi? Sibel boşandıktan sonra uzun bir süre kendine gelememişti. Çevresindekiler onun en yakında bulunan annesi, babası bile bunu anlayamamışlardı. Hiçbir zaman ödün vermeyen gururuyla dışa vurmaktan kaçınmıştı. Bu umutsuzluğa biraz dışa sıçramış olabilirdi ama aşırılığa hiç kaçmamıştı. Evli bir arkadaş ona şöyle demişti. Sen biz kadınların medarı iftiharısın. Başın hiçbir zaman eğilmedi. Erkekler Sibel'i beğeniyordu. Tek tük gönül macerası da oldu. Uzun sürmedi çünkü istemiyordu. Ona göre boş, anlamsızdı bu ilişkiler. O erkeğin yaşamında tek kadın olmak istiyordu. Tek kadın. Oysa deneyimleri yoğunlaştıkça bir erkeğin yaşamında tek kadın olmanın olanaksızlığını anlamıştı. Yine de güçlü bir inançla bir erkeğin yaşamında tek kadın olmayı bekliyordu. 5 yıllık dul yaşamında son 2 yılında artık tümüyle yalnızdı. Bu yalnızlık benliğinde yaşayan boşlukla özdeşleşmişti. Bir şeyler yapmalıydı ama ne? İşe girmeyi düşünmüyordu. Yalçın ona yeterli maddi olanaklar sağlamıştı. O halde ne yapmalıydı? Sonra bir gün kendini kara kalemle desen çizerken buldu. Yalnızlığının benliğindeki boşluğun dağıldığı değil de gölgelendiğini anladı o an. Desen çalışmalarına devam ettiğinde yalnızlığıyla özdeşleşen boşluğunu dağıtabileceğini sezdi. Sonra özel bir atölyede ders almaya başladı. Giderek güvenli, hırslı olduğunu anladı. Öğretmenleri desenleriyle yağlı boya resimlerini beğenmeye başlamışlardı. Pazarları kızları kendisine geldiğinde onlara yaptığı resimleri çocuksu bir sevinç gösteriyor. Bazen de karşısına alarak kara kalemle portrelerini yapmaya çalışıyordu. Artık yalnız yaşamında bir amaç vardı. Çocukları da onun için bir amaçtı. Fakat farklı bir amaçtı. Kendi amacı özeldi, kişiseldi. Her şeye karşılık ona hep soruyorlardı. Neden evlenmiyorsun? Sanki bütün sorunların çözümü evlilikteymiş gibi. O da kısaca şöyle diyordu. Bana güvenli bir evlilik verecek erkekle henüz karşılaşmadım. Çünkü bir kez daha boşanmayı düşünmüyorum. Yalçın da evlenmemişti. Boşanmalarına neden olan öteki kadın şimdi niçin kocasının yanında yoktu? Kadınlar Yalçın'ın yanında sürekli değişiyordu artık. Tüm anlamıyla hayatını yaşıyordu Yalçın. Boşandıktan sonra çocuklarla ilgili bir telefon görüşmesinde şöyle demişti. Bir başkasıyla yeniden evleneceğimi düşünüyorsan aldanırsın Sibel. Ben artık hayatımı yaşamak istiyorum. O kafese bir daha girmem. Yalçın gerçekten de yeniden evlenmemiş. Çocukların bakımı için de 50 yaşlarında akıllı uslu, yoksul bir kadını tutmuştu. Sibel arada bir eski kocasının neden hala evlenmediğini düşünmeden edemezdi. Ayrıca dul erkeklerin dul karılarından daha fazla evlenme şansları vardı. Sibel'in karşısına daha çok evli erkekler çıkmıştı. Neden evli erkekler? Başka kadın, değişik kadın tanımak onlara çok mu çekici geliyordu? Öyleyse neden? Her evli kadın da kocasını dışarı itmiyordu ya. Sibel aslında oldukça tutucu bir kadındı. Biraz da yufka yürekli. Dul yaşamında karşısına çıkan evli erkeklerden hep kaçmıştı. Bunun başka bir nedeni evliyken çektiği acıları başka evli bir kadına çektirmek istemeyişiydi. Çünkü hala o günleri unutmuş değildi. Akşam olmuş, sofra kurulmuş, kendisi her zamanki gibi derli toplu, çocuklar yıkanmış, pırıl pırıl masanın başında oturmuşlar, evin erkeğini, babalarını bekliyorlar. Ama gelen yok. Peki nerede bu koca? Tabii işi var. Sonu gelmeyen işler. Belki bazen bu işler gönül işi değil de gerçekten iş olabilirdi ama kocasının birkaç kaçamağını yakalayan kadın artık kocasına inanmazdı. Bu durumda kadın kocasına inanmamakta haksız mıydı? Evliliklerdeki bu düzensizlikte kim suçluydu? Kim? Karı mı, koca mı? İkisi de değilse o zaman kim suçluydu? Çevre mi, arkadaşlar mı? İki tarafın aileleri mi? Aile ilişkileri mi? Akrabalar mı? Dost, arkadaş, iş ortamı mı? Yoksa o masum çocuklar mı? Suçlu hala bulunamadıysa o halde kimdi? Belki de herkes paylarına göre biraz suçluydu. Ama az ama çok suçluydular. Evlilikler sürekli çökerken artık kimse sonuna dek dayanmıyordu. Aile çocuk sevgileri bağları bu kadar mı çürümüştü? Ama bazı evlilikler kurtuluyordu. Tamer'in evliliği işte. Tamer'i yaz tatili için gittiği Marmaris'te tanımıştı. 3 yıl önce otelin bahçesinde verilen öğle yemeğinde 4 kişilik masada oturup yediği sırada çevresinde evli çocuklu çiftler görüp kendisine orada tek başına ne aradığını sorarken kocası çocukları neredeydiler? Neden onunla birlikte değillerdi? Benliğini boşandığından beri saran boşluk acısıyla birlikte yüreğinin derinliklerine akmıştı adeta. Çocuk doktoru Tamer'i o sırada görmüştü. Tamer de Sibel'in kaldığı otelde kalıyordu. İkisi de yalnızdı. Üstelik genç adamın parmağında nikah halkası da yoktu. Aydın görünüşlü, kibar bir erkekti Tamer. Sibel kısa sürede ondan hoşlandığını anlamıştı. Artık Marmaris'te her yerde birlikte görünüyorlardı. Motor turlarında, çarşıda, denizde. Daha sonra aynı odayı paylaştılar. Sibel renkli bir düşün içindeydi. Müge'nin söylediği bir sözü orada sık sık anımsıyordu. Erkektir, kadına kadınlığını anımsatan. Tamer onun resimle uğraşıp ders aldığını öğrendiğinde şöyle demişti. Bir kadının uğraşı, amacı olmasını her zaman desteklerim. Bu kadına olduğu kadar kocasına da gurur verir. Sibel kadınsı bir sezgiyle bu sözcüklerde gizemli bir yakınma sezmişti. Ertesi gün o gizemli yakınmanın nedeni ortaya çıktı. Tamer ona evli olduğunu ama karısıyla bir süredir ayrı yaşadığını söylemiş. Sonra da sözlerini şöyle sürdürmüştü. Ben okuduğum kitabı, izlediğim oyunu ya da filmi sonra eşimle tartışmak, onunla bu konuda fikir alışverişi yapmak isterim. Sonra onunla yüzmek, birlikte tenis oynamak. Hep arzuladığım şeylerdi. Ne var ki ben karımla hiçbir zaman bunları yapamadım. O başka bir dünyanın insanı. Dünyadan elini eteğini çekmiş gibi yalnızca çocuklarımızla ilgilenir. Onun dünyası kısıtlı. Erkeğin anlattığı kadına yabancı değildi. Onu bir yerlerden tanıyordu. Hem de öylesine iyi tanıyordu ki aslında erkek de ona yabancı değildi. Bir hafta önce karşılaştığı erkeği yıllar öncesinden anımsıyordu. Birden kahkahalarla gülmeye başlamıştı. Gözlerinden yaş gelene kadar güldükten sonra Tamer'in şaşkınlıktan açılmış gözlerine bakarak şöyle demişti. Oysa ben senin gözünde ne kadar kusursuzum değil mi? Az önce portrenini yaparken gözlerinde öyle bir bakış vardı ki sanki beni kutsuyordun. Aslında evliyken ben de senin karın gibiydim. O gece akşam yemeğinde Tamer'in karısı çocuklarıyla birlikte otele gelmiş. Kocasını eve döndürmeye razı etmişti. Sibel onları 4 kişilik masada yine tek başına yemeğini yerken uzaktan sessizce izlemişti. Gerçekten Tamer'in evliliği kurtulmuş muydu? Belki dış görünüşte evet. Kapının ziliyle düşüncelerinden uzaklaştığı, açtığında apartman kapıcısı "Çöpünüz var mı Sibel abla?" diye sordu yumuşak bir gülüşle bakarak. 4. bölüm başlık Gaye. Gaye masayı topladıktan sonra tabakları bulaşık makinesine atıp salona girdi. Gözleri bardaydı. Bir gin tonik daha içse sanki ne olurdu? Alt yanı bir bardak. Usul adımlarla bara yaklaştı. Akşamüstü de arkadaşlarıyla içmişti. Hem de hepsinden fazla. Son günlerde içkiye iyice düştüğünü seziyor. Kendisini bir türlü önleyemiyordu. Uzun bacaklı bir taburesine, bar taburesine oturduğunda yandaki oturma odasından kocasının coşkuyla "Gol! Helal olsun!" diye bağıran sesi geldi. Televizyon maçı naklen veriyordu. Gaye erkeğin sesini duymamak için parmaklarıyla kulaklarını tıkadı. Kocası televizyonun karşısında çocuklar gibi seviniyor. Gaye bundan nefret ediyordu. Bir taraf bir tarafa gol atmıştı işte. Ne vardı bunda bu kadar coşkulanacak? Kocası Galatasaraylıydı. Herhalde Galatasaray'la oynayan takım gol yemişti. Bu acaba hangi takımdı? Gaye bilmiyordu. Umurunda da değildi ayrıca. İçkisinden koca bir yudum aldığı sırada Faruk bu kez daha coşkulu bir sesle "Gaye, bu 2. gol, onları yeniyoruz, yaşasın!" diye bağırdı. Gaye sesini çıkarmadı hiç. Kocası bu sevinci onunla paylaşmak istiyordu. Gözlerini salonda dolaştırdı. Yarın Emine kadın temizliğe gelecekti. Geçen defa camları yalnızca suyla silmişti. Bu kez cam sille sildirecekti. Ortalık yine dağılacak. Küllükler, vazolar, pencere kenarlarındaki kaktüsler birbirine karışacaktı. Emine kadar yerlerini hala öğrenememişti. Yıllardır her hafta temizliğe gelirdi. Sonra halılar. Halılar da camlar gibi iyi silinmemişti geçen hafta. Bu kez başında durmalıydı. Faruk, Gaye'nin yanına gelmeyeceğinden emin olmasına karşılık oturma odasından bağırdı. "Gaye, golleri arka arkaya yiyorlar, gel de gör." Karısına inadına sesleniyor gibiydi. Gaye o sese daha fazla dayanamayacağını düşünüp balkona çıktı. Balkon kapısını da çekti. Yaz Meltem'i saçlarını okşadı. "Şeşüdü, yek,
Şeş beş. Bitişikteki balkonda Ayşe Hanım'la kocası Hamdi Bey tavla oynuyorlardı. Gaye bir süre onları dinledi. Kocasının ve televizyondan insanın üstüne üstüne gelen maç sesinden çok daha iyiydi. 35 yıllık karı kocanın tavla oynarken çıkardığı sesle. Yine mızıkçılık yaptın Hamdi. Ne mızıkçılığı hanım, oynamıyor musun? Attığın düşeşi saymadın ama. O zaman bir daha at. Canım, her zaman düşeş atamam ya. Gaye onların seslerini dinlerken evlilikte belli bir süre sonra yalnızca arkadaşlık kaldığını düşündü. Yalnızca arkadaşlık. Aşkın ve tutkunun yerini dolduracak olan arkadaşlık. Ayşe Hanım ile Hamdi Bey artık arkadaş. Belki de kardeştiler. Acaba kendi evliliği de 35 yıl dayanabilecek miydi? Bundan hiç emin değildi. 35 yıllık evli, yaşlı komşuları birçok şeyi birlikte sevip paylaşıyorlardı. O paylaşmak evliliklerini bunca yıl yaşatmıştı galiba. Acaba birbirlerini aldatmışlar mıydı? Eğer Ayşe Hanım kocasını aldattıysa neler hissetmişti? Böyle bir soru rahatlıkla hangi evli kadınla sorulabilirdi? Sen kocanı aldattınsa söyle bana, bu nasıl bir duygu? Peki o kocasını aldatabilir miydi? Bunu şimdiye kadar hiç düşünmemişti. Ekmeği, sofrası, yatağı paylaşılan erkeği aldatmak. İçeriden kocasının sesi geldi. Maç bitti. Ben yatıyorum. Sen yatarken ışıkları kapatırsın. Gaye aldatamayacağını düşündüğü erkeği yine duymazlıktan geldi. Ses çıkarmadı. Bitişik balkondan Hamdi Bey'in neşeli sesi duyuldu. Ardından da küçük kahkahası. Düşeş hanım, ben kazandım. 5. bölüm. Başlık Müge. Müge, Ali'nin Mercedes'ine binerken geride bıraktığı apartman komşuları pencerelerden merakla bakarak aralarında konuşuyorlardı. İşte sarı Mercedes yine geldi. Geçen akşam da gelen aynı otomobil miydi acaba? Evet evet, aynı otomobildi. Sen adamı görmüş müydün? Evet. Yine bir akşam Müge'yi almaya geldiğimde otomobilden inerken görmüştüm. Nasıl be adam? Allah vere evli olmasın. Acaba gerçekten evli mi? Bilmiyorum, belki de evlidir. Günah boynuma ama Müge'nin işi iş doğrusu. Aralarında yaşlı bir komşu. Ah ah, şimdiki tazelere evlilik dayanmıyor evladım. Zora geldiler mi hemen eyvallahı çekiveriyorlar. Artık çoluk çocuk düşünen kim? Nerede bizim zamanımızın evlilikleri? Nerede? Kocaya hürmet eder, el pençe divan dururduk. Artık kadınlarda sabır kalmadı. Sanki ben kocamdan çekmedim mi? Ben de bilirim boşanmasını, dedi. Ona akran başka bir yaşlı komşu kadın. Haklısın komşu. Çoluk çocuk umurlarında mı? Kocaya beş karış değil, diye karşılık verdi. Sonra yaşlı kadın yanı başında duran gelinine yan gözle bakarak içini çekti. O sırada Müge apartman komşularının ardındaki konuşmalarından habersiz yanındaki erkeğe gülümsüyordu. Erkeğin varlığından hoşnut, hayatından o dakikalarda memnundu. Belli bir çevrenin üye olduğu deniz kenarındaki kulüplerden birinde baş başa akşam yemekleri yediler. Ali çevresindeki masalarda oturanlarla selamlaşırken Müge bir gariplik sezdi. Genç adama verilen selamlar da sanki hafif bir alay gizliydi. Nedendi o alay? Bazılarının bakışlarında alaydan çok şaşkınlık dolu bakışlar yakalamıştı Müge. Tedirginliğini duyuyordu. Yoksa, evet, yoksa Ali evli miydi? Belki birçok evli erkek gibi evli olduğunu gizlemişti. Aslında Müge için Ali'nin evli olması da o kadar önemli sayılmazdı. Evli erkeklerle arkadaşlık ettiğinde şöyle düşünürdü. Ben olmasam başka bir kadın olacak. Çünkü adam karısını aldatmaya alışmış. Sonra başka bir şeyi farkına vardı. Bu acaba doğru olabilir miydi? Ali genç, güzel bir kadınla birlikte olduğunu sanki herkese göstermek ister gibiydi. Yemeğin sonuna doğru Müge'nin oldukça keyfi kaçmıştı. Bu gece erkeğin yaşamındaki gizli bulacaktı. Ali yemekten sonra her zamanki gibi ona bir gece kulübüne gitmeyi teklif etti. Müge önceden planladığı için bunu hemen reddederek genç adamın evinde baş başa kahve içmek istediğini söyledi. Birden Ali'nin neşesi kaçtı. Fakat Müge gece kulübüne gitmemeye kararlıydı. Sonunda genç kadının dediği oldu. Ali'nin Erenköy'deki dairesine geldiklerinde Müge oldukça rahat, kendini üzerlerinde zebra desenli küçük yastıklar atılmış kızıl kahve deri koltuklardan birine bıraktı. Yemekte içtiği şarabın etkisiyle tutkulu bir sesle bütün geceyi oturduğu koltukta geçirebileceğini söyledi. Ali ise bu sözleri gülümsemeye çalışarak salondan çıktı. Müge umutla beklemeye başladı. Erkeğin geri döndüğünde ya çıplak ya da Rob de Chambre'la geleceğini düşündü. Ali az sonra salona girdiğinde Müge gözlerini şaşkınlıkla açtı. Aman tanrım, olamazdı. Erkek Biriktirdiği ne kadar yabancı dekorasyon dergisi varsa kucaklayıp getirmişti. Dergileri Müge'nin kucağına aktarırken oldukça sakin bir sesle, "Bu dergiler sana ilginç gelebilir, fikir alabilirsin. Ben bunları her ay Amerika'dan getirtiyorum. Özellikle salon dekorasyonu ile ilgili sayfalara bak," dedi. Müge kendini tutamayıp ayağa fırladı. "Evet, haklısın. Bu dergiler benim için çok önemli ama gecenin ikisinden sonra değil. Mozart bile gece yarısından sonra taptığı piyanosunu bırakır, sevgilisine sarılırmış. Ayrıca ben onun gibi dahi bir sanatçı da değilim." Ali ona aptallaşmış gözlerle bakarken Müge, "Ben kadınım, üstelik dul bir kadın. Platonik ilişkilerden hiç anlamam, kusura bakma, hoşça kal," dedi. Ali kendini toparlayarak kesin, sert bir sesle, "Beni dinlemeden hiçbir yere gidemezsin. Otur, seninle konuşmak istiyorum," dedi. Müge çaresizlikten olduğu kadar meraktan eski yerine oturdu. Ali önce ona sigara uzatıp yaktı, sonra da kendisine yaktı. Yeniden konuştuğunda sesinin tonu yumuşamıştı. "Seni beğeniyorum Müge. Aydın, ayrıca güzel, ince bir kadınsın. Ne var ki, şey, ben..." Müge coşkusunu gizlemeye çalışırken, "Yaşamında biri olduğu kesin," dedi. "Ama bana bunu çekinmeden söyleyebilirsin." Ali susmuştu. Duraksaması Müge'nin sözlerinin doğruluğunu gösterir gibiydi. Güvenli, usul bir sesle sordu Müge, "O kadını benden önce mi tanımıştın?" Ali yine konuşmadı, salonun bir köşesindeki bara giderek bardaklara viski doldurdu. Müge soğukkanlılığı elden bırakmamaya çalışarak kedi sessizliğiyle erkeğin yanına yaklaştı. Bardaki taburelere yan yana oturdular. Ali içkisinden koca bir yudum aldıktan sonra, "Evet, onu senden önce tanıdım ama o senin düşündüğün gibi biri değil," dedi. Müge soluk kadar hafif bir sesle, "Özür dilerim, anlayamadım," dedi. Ali gözlerini ondan kaçırırken yavaşça, "O kadın değil, erkek," dedi. Viski bardağı Müge'nin elinden kayıp cam cilalı parkeye düştü. Tuzla buz olan kristal parçacıkların arasından viski yerde sarı bir gölcük oluşturdu. Aralarında bir süre boğucu, dayanılmaz bir sessizlik oldu. Daha sonra Ali kendisini haklı göstermeye çalışan bir sesle, annesinin iki erkek çocuktan sonra onu kız olarak dünyaya getirmek istediğini, üçüncü bebeğin de yine erkek olduğunu gördüğünde onu kız gibi giydirdiğini, ona oyuncak top tüfek yerine bebekler aldığını, saçlarını da belli bir yaşa kadar uzattığını, ona kolye, bilezik gibi süs eşyaları taktığını anlattı uzun uzun. Müge onun sözlerini kesmeden sabırla dinledi. "Duygularına karşı değilim. Hemcinslerine ilgi duyman yalnızca seni ilgilendirir. Ayrıca bu konuda kimseye hesap vermek zorunda değilsin. Ne var ki beni çevren için kullanıp aldattın. Senin amacın benimle göze batacak yerlerde birlikte görünmekti. Oysa durumu tanıştığımızda açılsaydın sana çevren için yardım bile ederdim." Ali adeta ona minnetle baktı. "Sen çok olgun ve önemlisi de güvenilir bir kadınsın. Söyle bana, benimle evlenir misin?" "Yüzüme öyle bakma. Sen bir iş kadınısın. Bu teklifimi bir iş anlaşması olarak kabul edebilirsin. Saygın bir çevrem var. Onların yıllardır kuşkulanıp ama kanıtlayamadıkları durumumu yadsımak zorundayım. Bunun için de sağlıklı yol evliliktir. Evliliğimiz yalnızca kağıt üzerinde kalacak. Sen özgür bir kadın olarak yaşayacaksın. Ne sen bana özel yaşamında karışacaksın, ne de ben sana." Müge gülümsemeye çalıştı. "Ne acı." Ali kuşkuyla, "Acı olan ne? Benim durumum mu?" dedi irkilerek. "Hayır, senin durumun değil. Acı olan evliliklerin paravan olarak kullanılması. Genç kızlığımızda arınmış, tertemiz duygularla evliliği düşünürdük. Beni iyi dinle Ali. Ben özgür, kendi başına buyruk dolu bir iş kadını olabilirim. Ama evliliğe her zaman saygım vardır. Ayrıca kocama da saygı duymak isterim. Kocama saygımı yitirdiğim için ondan boşanmıştım. Sen bana yaptığın bu teklifle beni ikinci kez incittin. Varlıklı, nüfuzlu bir erkeksin. Çevrende bu evliliği kabullenecek pek çok kadın bulursun." Ali başını hafifçe öne eğdi. "Evet, teklifimi kabullenecek çok kadın bulabilirim ama onlara o denli güvenemem. İleride bana şantaj yapabilirler." Müge, "Orası artık senin sorunun," der gibi baktı ona. Sonra yavaşça, "Beni eve bırakır mısın?" dedi. Dışarı çıktıklarında Müge aralarındaki dayanılmaz sessizliği bozmak için, "Haftaya Tuzla'daki evi teslim ediyorum. Bu kez marangozlar sorun çıkarmadı," dedi sıkıntıyla. Ali de havayı yumuşatmak istercesine, "Neyse, ev sana sorun olmadı," dedi. Müge kendini tutamadı. "Bağışla ama evden sorun çıkması işime daha çok gelirdi." Aralarında bir sessizlik oldu. Otomobilde de sürdü bu. Müge'nin evinin önüne geldiklerinde Ali kontağı kapatıp, Elini hafifçe Müge'nin eli üstüne koydu. Sana karşı ilgisiz değilim ama bu nasıl bir ilgiydi bilmiyordum. Tanımlaması benim için çok zordu. Beni bağışla. Müge, genç adamın sesindeki onulmaz acıyı her zaman sezdi. Yanındaki zengin, nüfuzlu erkekten çok daha güçlü olduğunu anlayarak acıdı ona. Elini usulca erkeğin eli altından çekip kapıya uzandı. Sonra son kez baktı ona. Duygularını rahat bırak, istemediğin bir evlilik yapacak kadar çevrenin tutsağı olma. Çünkü ne olursa olsun değmez. Otomobilden yavaşça indi. Mercedes ardından ağır ağır hareket etti. Dul yaşamından beri biri daha ayrılıyordu. Kutu gibi küçük dairesine girdi. Şakakları zonkluyordu. Işık yakarak salona geçti. Yemek masasının üzerinde oğlunun oyuncak tüfeği duruyordu. Dalgın gözlerle bir süre tüfeğe baktı. O akşam annesinin dışarı çıkmasını hiç istememiş, bunu yalnızca gözleriyle belli etmeye çalışmıştı oğlu. Keşke oğlunu dinleseydi. Anneciğim, seni çok seviyorum diye ona yürekten sarılırdı. Uzun bir süre ondan başka hiç kimse öylesi bir sevgiyle kucaklamamıştı onu. Ağır, usul masaya doğru yaklaştı. Tüfek anlatılmaz bir güçle onu kendisine doğru çekiyor gibiydi. Tarık'ın oğluna yaş günü armağanıydı. Bunu anımsamasıyla tüfeğe uzanan eli yanına düştü. Şu geceye kadar başına gelenlerden hiç o denli sorumlu tutmamıştı kocasını. Ama bu gece küçük kuş desenli koltuklardan birine çökercesine oturdu. Bakışları bu kez ortada duran kare cam sehpaya takıldı. Kuğu biçimli beyaz seramik saksıların içinde aşk merdiveni yeşil küçük bir ormandı sanki. O yeşilliğin arasında kaybolup bütün sorumluluğunu unutmak istedi. Sonra gözleri ayakkabısından görünen ayak parmaklarına takılıp kaldı. Evden çıkmadan önce özenle sürdüğü kırmızı cila salondaki ışık selinin altında parlıyordu. O cilayı tırnaklarına ne umutlarla sürmüştü. Elleri titriyordu. Elleri. Ekmek kapısı elleri. Evinin hem kadını hem erkeğiydi. Gerilmişlikle titreşen parmaklarına acımalıydı. Gözlerine yaşların dolduğunu anladı birden. O an istediği kadar ağlayabilirdi. Nasılsa sevgili biricik oğlu annesini ağlarken görmeyecekti. O şimdi kim bilir kaçıncı uykusundaydı. Yaşlar yanaklarından boynuna ağır ağır süzüldü.